Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 18.
Artık Huzistan'da kim onun adına vergi toplayacak, kim zındıkların kervanlarını kıstıracak ve haraç alacak. Evet, belki de kanunu tüm şiddetiyle uygulamaktan başka bir çare yoktur. Yusuf ve Süleyman talebeleriyle beraber her sabah yaptıkları at kesintisinden geri dönmüşlerdi. Güneş avludaki taşları acımasızca yaktığı için odalarının serinliğine bir an önce kavuşmayı istiyorlardı. Döşeklerinin üzerine yatarak vakit geçirmek için kurutulmuş meyveler çiğniyorlar ve boş gevezelikler yapıyorlardı. İradelerinin son kırıntılarını da yok etmekte olan zaaflarına karşı savaşacak güçler kalmamıştı. İçlerinde uyanan ve hala tatmin bulmamış olan ihtirasları onları garip bir tembelliğe itmekteydi. Başlarında sürekli bir ağırlık vardı. Çukura kaçmış karanlık gözleri boşluğa bakıyordu. Birdenbire küçük Nayım paldır küldür odaya girdi. İbni Tahir Seyduna'nın yanından geri geldi. Yol hazırlığı yapıyor. Yıldırım çarpmışa dönmüşlerdi. Nereden biliyorsun? Onu kuleden gelirken gördüm. Beni fark etmedi bile. Aklını oynatmış sanırım. Şaşkın şaşkın etrafa bakınıyor ve mutlu bir ifadeyle gülümsüyordu. Askerin birine atını eğerlemesini emrettiğini işittim. Cennete yolculuğa hazırlanıyor. Süleyman döşeğinden fırladı. Gel Yusuf, İbni Tahir'in yanına gidelim. İbni Tahir bu arada çıkınını bağlamakla meşguldü. Meryem'in diş izlerinin bulunduğu mum levhayı kısa bir kararsızlıktan sonra parçalamaya karar verdi. Sonra da şiirlerini küçük bir paket haline getirerek o esnada odaya giren Cafer'e verdi. Ben dönene kadar bunu sakla. Şayet bir aya kadar dönmezsem Seyduna'ya verirsin. Cafer bunu yapacağına dair söz verdi. Tam o anda Yusuf ve Süleyman odaya daldılar. Peşlerinden gelen Nayım kapının eşiğinde durmuştu. Seyduna'nın yanında mıydın? Süleyman İbni Tahir'i omuzlarından yakalamıştı ve soran gözlerle ona bakıyordu. Beni kabul ettiğini kimden öğrendin? Nayım söyledi bana. O zaman belki bana verilen görevi de biliyorsundur. Kendisini Süleyman'ın kollarından kurtararak içinde Hasan'ın verdiği eşyalar olan çıkını omuzladı. Yusuf son derece üzgün bakışlarla seyrediyordu onu. Cafer Nayim'e bir işaret yaptı ve birlikte odayı terk ettiler. Benim için çok zor ama susmak zorundayım diye açıkladı İbni Tahir öbür ikisine yalnız kaldıklarında. Hiç olmazsa yakında cennete geri dönüp dönmeyeceğini söyle. Süleyman'ın sesi yakaran ve perişan bir tonda çıkıyordu. Sabırlı olun. Seyduna'nın bize emrettiği her şeyi yapın ve bizi unutmadığını bilin. Onlara veda etti. Bizler fedaileriz diye ilave etti. Bunun anlamı ölüme adanmıştır. Fakat ölümden sonra hak edeceğimiz ödülü görme ayrıcalığını kazandık. Ölüm bizi korkutamaz artık. Onları son bir kez kucaklamak isterdi ama aşırı duygusallık gösterisinde bulunmayı istemedi. Onlara kısaca el sallamakla yetindi ve atına doğru yürüdü. Eğer'e yerleştikten sonra kapıdaki nöbetçiye parolayı söyledi ve asma köprüyü indirmesini emretti. Sonra da atını mahmuzladı. Boğazın tam ortasında atını durdurarak ardına baktı. Birkaç ay önce yine aynı noktada durarak önünde göğe yükselen kuleleri hayranlıkla seyretmişti. Burası Alamut'tu, kartal yuvası. Dünyanın kaderine şekil veren mucizelerin döküldüğü pota. Acaba burasını bir daha görebilecek miydi? İçini garip bir hüzün kapladı. Buradan ayrılmak ummadığı kadar duygulandırmıştı onu. Öyle ki az kalsın gözlerinde biriken yaşlar aşağı süzülmeye başlayacaklardı. Gözlerden uzak bir yerde üzerini değiştirdi. Yanına almaya gerek görmediği her şeyi çıkının içine doldurarak bir kaya kovuğuna yerleştirdi ve üzerini taşlarla kapadı. Yeni elbisesini inceledi. Artık İbni Tahir değil, Bağdat Medresesi'nin meşhur hocası El Gazeli'nin en sevdiği öğrencisi olan Osman'dı. Siyah bir şalvar, siyah bir cübbe ve siyah bir sarık giymişti. Sünnilerin, Allah düşmanlarının, zındıkların rengiydi bu. Elbisesinin geniş yelelerinde ise Hasan'ın ona verdiği kitabı ve arasında zehirli hançerin bulunduğu uğursuz mektubu saklıyordu. Erzak çantasını ve su matarasını son bir kez kontrol ettikten sonra güneye giden yola doğru atını mahmuzladı. Bütün gün ve yarı gece boyunca hiç durmadan yol aldı. Ancak ay gökyüzünde yükseldiği zaman dinlenmeye karar verdi. Kayaların arasında kamp kurdu. Ertesi sabah bir tepenin üzerinden aşağı baktı ve vadiye yayılmış olan sivri çadır uçlarından bir deryayı gördü. Bunlar sultanın ordusunun öncü birlikleriydi. Nasıl mevzi aldıklarını inceledikten sonra tekrar yola koyuldu. Verey şehrine ulaştı. Geceyi geçirmek üzere girdiği handa Aslantaş'ın nihayet Alamut Kalesi'ne saldırmaya hazırlandığını öğrendi. Tüm ordu dağlara doğru yola koyulmuştu. Sultan Atlı Birliği'nin kısa süre önce tattığı mağlubiyetin kendisine verdiği utancı en kısa sürede telafi etmek istiyordu. Fakat İbn-i Tahir başvezirin planları hakkında bir şey öğrenmeye muvaffak olamadı. Uyku zamanı gelmişti artık. Titreyen elleriyle küçük çıkınını açarak Hasan'ın kendisine verdiği haplardan birisini yuttu. Sonra da etkisini göstermesini beklemeye başladı. Biraz sonra içinde bir zamanlar kendisini göğe yükseltmiş olan o gizli kudreti hissetti. Ama bu sefer korkudan eser yoktu içinde. Meryem'i düşünmeye başlar başlamaz gözlerinin önünden büyüleyici hayaller geçmeye başladı. Dört köşeli devasa saraylar ve göğe ulaşan kuleler, göz kamaştıran beyaz renkler içinde göğe yükseliyordu. Sonra da sanki görünmez bir el tarafından silinmişler gibi gözlerinin önünden kaybolmaya başladılar. Sonra renkli kuleleri ve olağanüstü ihtişamlarıyla birçok şehir gözünün önünden geçmeye başladı. Tanımadığı bu yerlerin tek hükümdarının kendisi olduğunu hissediyordu. Nihayet hayaller gözlerinin önünde doruk noktalarına ulaştılar ve aniden dağılıverdiler. İbn-i Tahir bitkin bir şekilde yatağa uzanarak uyumaya başladı. Ertesi sabah uyandığı zaman vakit oldukça ilerlemişti ve her tarafı kırılıp dökülüyordu. Oh, neden bu defa sırça köşkten çok uzaklarda uyanmıştı ki? Kaybedecek zamanı yoktu. İleri diye mırıldandı cesaretlenmek için ve tekrar yola koyuldu. Doğduğu şehre ulaşmaktan kaçındı. Anıları onu ürkütüyordu. Güneş acımasızca parlıyordu tepesinde ve başı taşıyamayacağı kadar ağırlaşmıştı. Uyuşukluğuna engel olabilmek için kendini sadece hedefe konsantre olmaya zorladı. Aslında istediği bir tek şey vardı, herhangi bir hana gidip yatağa uzanmak ve o haplardan bir tane daha almak ve kendini hapın esrarlı gücünün kollarına bırakmak. Hamedan'a gelmek üzereyken yolda bir grup silahlı süvariye rastladı. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu ona assubay. ''İsfahan'dan, beni Bağdat'tan başvezire ulaştırmam gereken bir haber ile buraya yolladılar. Fakat öğrendim ki hürmetli başvezir de sultanın ordusuna katılmak için üzerinde bulunduğumuz yolu tutmuş. Başvezir, hazretlerini mi görmek istiyorsun yani?'' Assubay ona karşı birden çok saygılı davranmaya başlamıştı. ''Ona vermem gereken bir mektup var.'' Ama İsfahan'da başka insanların iktidarı ellerinde tuttuğunu öğrendim. Öyleyse bizimle gel. Başvezir hazretleri ordugahını kurmak için Nehavent'e gittiler. Deniliyor ki orada topladığı birlikleriyle hemen İsfahan üzerine yürüyecekmiş. Demek öyle. Az kalsın yanlış yolu tutacaktım. Dün konakladığım handa başvezir hazretlerinin ani seyahatinden sadece bir tesadüf sonucu haberdar olabildim. Fakat o bir takım zındıklar üzerine yürümek niyetinde değil miydi? İsmailleri kastediyorsun herhalde. Onlar tehlikeli değiller. Kızıl Sırık ve Aslantaş yakında işlerini bitirirler. Hayır, bu mesele ondan çok daha önemli. Bu konuda bir şey bilmiyorum maalesef. Sarayda şiddetli taht kavgaları olduğu yolunda söylentilerle çalkalanıyor her taraf. Nizamül Mülk, sultanın ilk doğan oğlu olan Berkiyaruk'u veliaht ilan etmek istiyor. Hanım sultan ise kendi oğlu olan Muhammed'i veliaht olarak kabul etmesi için baskı yapıyor sultana. Ordu ve halk Berkiyaruk'tan yana. Onu ben de gördüm bir defa. Tam bir erkek ve tepeden tırnağa asker. Fakat Muhammed'in nasıl biri olacağını kimse bilemez. Çünkü çocuk henüz beşikte. Hamedan'a ulaşmadan önce İbn-i Tahir, halk arasında ve saray çevrelerinde yayılan tüm söylentiler ve dedikodular hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştu. Şehirde ise sultanın Nehavent'ten ayrılarak Bağdat'a doğru gittiğini haber aldı. Arkadaşı olan assubaya veda ederek bir hana yerleşti. Ertesi sabahta atını bir yenisiyle değiştirerek Nehavent'e doğru yola çıktı. Ülkenin her tarafından ordugaha birlikler akıyordu. Güneşten kavrulan bozkırın ortasına binlerce çadır kurulmuştu. Atlar, katırlar ve develer kurumuş otları ağır ağır kemirmekteydiler. Ortalıkta sadece binek hayvanları değil, başka türden de binlerce hayvan görülüyordu. Ordunun ardından gelen binlerce başlık öküz, keçi ve koyun sürüleri çobanlarının başlıkları altında bir tutam yeşil ot bulmak için diliniyorlardı. Civardaki tüm yollar hayvanları için yem bulmakta görevlendirilmiş askerler tarafından kesilmişti. Ordugahın içinde büyük bir boş alan göze çarpmaktaydı. Daha birçok gün öncesine kadar sultanın çadırları orada kuruluydu. Ezilmiş otlar ve öbek öbek ateş kalıntıları, kraliyet çadırlarının yerlerini işaret etmekteydiler. Bu alanda şimdi tek bir çadır göze çarpmaktaydı. Büyük ve son derece şaşalı bir çadır, yani başvezirin karargahı. Birkaç ay önce efendisiyle arası bozulduğundan bu yana Nizamül Mülk yaşlanmıştı. 70 yaşına girmiş olmasına rağmen o zamana dek belli bir kuvveti muhafaza etmesini becermişti ve at üzerindeki duruşu hala askerler üzerinde hayranlık uyandırabiliyordu. 30 yıldan daha uzun bir zamandır devletin iplerini ellerinde tutmaktaydı. Şimdiki hükümdarın babası Sultan Alparslan Şah onu başvezir yapmış ve bundan da asla pişmanlık duymamıştı. Ölmeden önce ise oğlu olan veliahta kendisini örnek bir devlet adamı olarak tavsiye etmişti. Veliaht bu tavsiyeye uymuş, hatta daha ileri giderek başveziri Atabey ünvanı ile taklif etmişti. Nizam sınırlarından barışı tesis etmişti. Yolları işaretlemiş, camiler, kervansaraylar ve medreseler yaptırmış, vergi kanununu düzenlemiş, memleketi hiçbir zaman erişemediği bir refah seviyesine çıkarmıştı. Böylece uzun zaman genç hükümdarın sınırsız güveninin zevkini çıkarmıştı. Ta ki genç hanım sultan aralarında ikilik yaratana kadar. Daha önce de sık sık kıskanç ve kötü niyetli rakipler onu sultanın gözünden düşürmeye çalışmışlardı. Fakat sultan hiçbirinin söylediklerine önem vermemişti. Başveziri memuriyeti esnasında zengin olduğu için asla suçlamamış, aksine 12 oğlunun tümünü de devletin üst kademelerine yerleştirmesine bile göz yummuştu. Fakat güzel Türkan Hatun bir süre önce ısrarlı çabalar sonucu hükümdar olan kocasını başvezirin kendisine bir acemi çaylak gibi davrandığı ve şimdiye dek güvenini utanmazca kendi menfaatleri uğruna suistimal ettiği konusunda ikna etmeye muvaffak olmuştu. Nizam'ın en büyük oğlu Vezir Muadüdevli'nin talihsiz bir davranışı hanım sultanın iddialarını doğrulayan bir nitelik kazandı. Sultan, Adil isimli bir kişinin devlet hizmetine alınmasını tavsiye etmişti. Fakat vezir bu tavsiyeyi geri çevirmiş ve aday olan kişinin o makama layık olmadığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine sultan gazaba gelerek bağırmaya başlamıştı. ''Ben gerçekten de kendi ülkemde bir hiç miyim? Sonra da Nizam'ın oğlunu o anda görevinden affederek yerine Adil'in atanmasını emretmişti. İşte bu hareket Nizam'ı tam kalbinden yaralamıştı. Hükümdarın nankörlüğü hakkında birkaç kelime çıtlatmış, bunlar da hiç vakit kaybetmeden sultanın kulağına gitmişti. Sultan da son derece sinirlenerek Nizam'ı uyarmış ve bu yaptığını bir daha tekrarlaması durumunda başvezirliğin sembolleri olan kalemliği, mürekkep hokkasını ve serpuşu geri alacağını belirtmişti. Sultana hokkayı ve serpuşu geri vermekte hiç tereddüt etmedim aslında demişti Nizam acı dolu bir ifadeyle. Ama ne de olsa memleketimdeki huzur ve refah benim eserim. Deniz kabarık olduğu zamanlar Haşmet Meab bana teveccüh ediyordu. Ama şimdi dalgalar yatıştı ve gökyüzü açık. Artık bana iftira edenlere kulak vermiyor. Fakat yakında kafasında taşıdığı tacın güvenliği ile benim ellerimde bulunan hokka ve serpuşun arasındaki yakın ve ayrılmaz ilişkiyi kavrayacak. Bu laflar sultanın hoşnutsuzluğunu daha da arttırmaktan, hatta had safhayı çıkarmaktan başka bir işe yaramadı. Sonunda olanlar oldu. Başvezir sultana, bir zamanlar Hasan'ın yetenekleri konusunda kendisini yanılttığını söyleyince, bu bardağı taşıran son damla oldu. Sultan son derece öfkelenmişti ve kendisini aptal yerine konmuş gibi hissediyordu. Bir anda başvezirin tüm yetkilerini elinden alıverdi. Fakat şimdi memleketin içinde bulunduğu tehlikeli durum sebebiyle yeniden barışmışlardı ve Nizam yavaş yavaş devlet işlerini yeniden eline geçirmekteydi. İki şeyi amaç edinmişti kendisine, rakibi Tacül Mülk'ü bertaraf etmek ve onun müttefiki can düşmanı Hasan'ı öldürmek. Bunu başarabildiği takdirde yeniden kısa zamanda imparatorluğun tek hakimi olacaktı. Bu yönde attığı ilk adımlar cesaret vericiydi. Türk süvarilerinin Alamut önünde aldıkları mağlubiyeti çok iyi bir şekilde kullanmayı becermişti. Aslında hafif bir çarpışmadan başka bir şey olmayan bu olayı çok abartarak sultanın Tacül Mülk'e duyduğu güveni bir kalemde temellerinden sarsmıştı. Sultan karısının ve muhasibinin İsmaillere karşı almak istediği tedbirlere ne kadar şiddetle karşı çıktıklarını unutmamıştı. Nizam da bu fırsatı değerlendirerek şayet tebaasının gözünde biraz kalmış olan saygınlığını korumak istiyorsa o zaman vakit geçirmeden bu sapıkların üzerine sefere çıkması gerektiği konusunda sultanı ikna etti. Söylediklerinden son derece etkilenmiş olan sultan ise ona tüm yetkilerini geri vererek Alamut Kalesi'ne nihai darbeyi indirmesini emretti. Orada gerçekleşen mucizeler hakkındaki masallar, fanatikler tarafından dört bir yana yayılan Hasan'ın adamlarını cennete gönderdiği palavraları elbette ki başvezirin de kulağına gitmişti. Şüphesiz bu masalların hepsinin uydurma olduğunu biliyordu ama kitleler üzerindeki etkisini de görmezlikten gelemezdi. Çok iyi biliyordu ki kitleler sadece batıl inançlı olmakla kalmayıp bu tür mucizeler yaratan kişileri dinlemekten ve takip etmekten de son derece hoşlanıyorlardı. Böylece Nehavend'deki ordugah bir bakıma imparatorluğun geçici başkenti durumuna gelmişti.
Ayrım sonu.